Değerli gönül dostları, Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Bir medeniyetimize yolculuk programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu ve sevinci içerisindeyiz. Hepinize Allah'ın selamı ve rahmetini sunuyoruz. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Evet, bugünkü medeniyetimize yolculuk programında sizleri birazcık gerilere, asr-ı saadete götüreceğiz. O dönemde medeniyetimizin çekirdeğini oluşturan o insanların hayatından tabloları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Evet, elimde bu konuyla ilgili çok şahane bir eser var. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendimizin Asr-ı Saadet Toplumu adını taşıyan eserden sizlere istifadenize sunmak üzere paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Evet, önce tabii Asr-ı Saadet denince bu Asr-ı Saadet toplumunun bir öncesi, yani cahiliye dönemi var. Orayla ilgili paylaşımla programımıza başlamış olalım. Cahiliye döneminde insanlık koyu bir karanlığa gömülmüştü. Cehalet katlanmış, sapıklık ve azgınlık çığlırmış, fitne ve fesat hortlamış, kan davaları sebebiyle çöller adeta kan gölüne dönmüştü. Hak ve hukuk daima güçlüye aitti. Gücü eline geçiren zalimleşiyor, toplumdaki zayıfları ve kimsesizleri eziyordu. Merhum Akif'in "dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi" şeklinde ifade ettiği vahşet yaşanıyor, zorba ayaklar altında çiğnenen mazlumlar, acı feryatlar içinde hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Sahih inanç ve akide bozulmuştu. Bir kısım insanlar kendilerinden çok uzaklarda kabul ettikleri Allah'tan ilahi bir gücün yeryüzünde bulunan taş, kaya, ateş, ağaç, tepe gibi bir takım tabiat varlıklarına indiğine, onlarda tecelli ettiğine ve onlara kutsiyet verdiğine inanıyorlardı. Güneşe, yıldızlara tapanlar da vardı. Onları mukaddes kabul edip tazimde bulunmak suretiyle Allah'a ulaşabileceklerini zannediyorlardı. Bir kısım insanlar da melek, cin ve şeytan gibi cismani olmayan varlıklara ibadet ediyorlardı. Eğer onlara ibadet eder, hürmette kusur göstermezlerse, onların Allah katında kendilerine şefaat edeceğini düşünüyorlardı. Bir taraftan Allah'a inandığını iddia eden, bir taraftan da çeşitli varlıkları veya elleriyle yapa geldikleri şeyleri Allah'a ortak koşan müşrikler de vardı. Hazreti İbrahim ve İsmail'in oğullarıyız diye iddia etmelerine rağmen onların getirdiği tevhid akidesini bırakmış, haniflikten ayrılmışlardı. Bunlar akla gelebilecek hemen her şeyi Allah'a ortak koşuyorlardı. Allah ve ahiret gününü tamamen inkar eden, her şeyin şu görünen alemden ibaret olduğuna inanan inkarcılar da vardı. Peygamberimizin süt babası Haris, nübüvvetten sonra Mekke'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyarete gelmişlerdi. Kureyş müşrikleri ona, "Duymadın mı ey Haris, senin şu oğlun ne diyor?" dediler. Haris, "Ne diyor?" diye sorunca, "Allah'ın öldükten sonra insanları tekrar dirilteceğini iddia ediyor. Yine Allah'ın cennet ve cehennem diye iki yurdu olduğunu, kendine asi gelenlere orada azap edeceğini, itaat edenlere ise ikramlarda bulunacağını söylüyor. Bu tür iddialarıyla bizim düzenimizi bozdu, cemaatimizi darmadağın etti" dediler. Haris, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Yavrum, kavmin arasındaki mesele nedir? Senden şikayet ediyorlar. Senin insanlar öldükten sonra diriltilecekler, sonra cennete ve cehenneme gidecekler dediğini söylüyorlar" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de süt babasına, "Evet, ben böyle inanıyor ve bunu söylüyorum babacığım. Keşke bugün elinden tutsam da sana bu sözün hakikatini anlatsam" buyurdu. Haris radıyallahu anh daha sonra Müslüman oldu ve zaman geçtikçe İslam'ın gönül dokusundan nasipler almaya başladı. Haris, İslam'a girdikten sonra şöyle derdi: "Keşke oğlum o gün elimden tutup sözlerinin hakikatini bana anlatsaydı. ve Allah'ın izniyle beni cennete koyuncaya kadar hiçbir yere bırakmasaydı dedi. Hasılı, cahiliye devrinde insanlar pek çok yanlış inançlara saplanıyor, akıl, idrak, şuur ve tefekkür gibi en kıymetli insani meziyetleri alçaldan son derece gülünç durumlara düşüyor ve böylece ağır bir insanlık dramı yaşıyorlardı. Doğru bir düşünce, müstakim bir fikir bulmak zordu. Yanlış fikirler almış başını gitmişti. Bunun bir neticesi olarak toplumda kadın ezilmiş, anneler horlanmış, kızlar utanç vesilesi olarak kabul edilmişti. Bir gün sahabeden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, biz cahiliye ehliydik. Putlara tapar, kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömerdik. Benim küçük bir kızım vardı ve beni çok severdi. Öyle ki ben onu çağırdığım zaman sevincinden adeta uçar ve koşa koşa yanıma gelirdi. Bir gün yine onu çağırdım. Koşarak yanıma geldi ve beni takip etmeye başladı. Yürüdüm ve ailemize ait olan yakındaki bir kuyunun yanına vardım. Kızımın elinden tutarak onu kuyuya attım. Kulaklarıma gelen son sözleri "Babacığım, babacığım" diye çığlıkları oldu. Bunları duyunca merhamet ummanı Efendimizin nurlu gözlerinden yaşlar boşandı. Orada hazır bulunanlardan biri hadiseyi anlatan zata çıkışarak "Ey filan, sen Resulullah'ı üzdün" dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ona mani olmayın. O kendisini hüzne gark eden ve mühim gördüğü bir şeyi sormak istiyor" buyurdu ve o şahsa "Anlattıklarını tekrar et" buyurdu. Sahabi sözlerini tekrarlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ağladı. Gözyaşları mübarek sakallarını ıslattı. Daha sonra ona "Allah Müslüman olanların cahiliye döneminde yaptığı hataları affetti. Şimdi sen hayatına yeniden başla" buyurdu. Görüldüğü gibi insanlık ateş çukurunun kenarına gelmişti. İçtimai hayat manevi bakımdan büyük bir çöküntüye uğramış, fertler helakin eşiğine gelmişti. İslam gelerek onları bu büyük tehlikeden kurtardı ve onlardan nezih bir asr-ı saadet toplumu meydana getirdi. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Hep birlikte Allah'ın ipine, yani İslam'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp tefrikaya düşmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız da o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. İbadetlerin çoğu unutulmuş, geriye kalanlar da tahrifata uğramıştı. Hac, umre, kurban gibi bir kısım ibadetleri yanlış itikatları ve menfaatlerine göre eğip bükmüş, tanınmaz hale getirmişlerdi. Hatta ibadete ehemmiyet veriyoruz diye ahlaksızlığa revaç veriyorlardı. Hacıları çıplak olarak tavaf ettiriyorlardı. Daha sonra da onlara elbise vererek gurur ve kibirlerini palazlandırıyorlardı. Muamelatın tek kaidesi kuvvet idi. Hak, öncelik ve üstünlük kuvvetliye aitti. Zayıfın hiçbir hakkı yoktu. Toplumda emniyet, huzur ve asayişten eser kalmamıştı. Ahlaki vasıflardan hayatta kalabilen birkaç kaide de nefsani menfaatlere dayalı bir hal almıştı. Ya ifrat derecesine vardırılmış veya son derece cılızlaştırılmıştı. Faziletler güç gösterisi haline gelmişti. Cömertlik namına israf ediliyor, iffet ve namus adına dünyanın en feci cinayetleri işlenerek kız çocukları diri diri toprağa gömülüyorlardı. Evet, cahiliye insanı yiğitti. Silahını yanından ayırmazdı. Şecaat ve cesaret onun seciyesiydi. Ancak onun yiğitliği kendi kabilesi uğruna öldürdüğü insanların sayısıyla ölçülürdü. Onun şecaati benlik ve gururundan gelirdi. Şecaat ve cesaret gösterisinin altında ferdi ve kabilevi üstünlüğünü ispatlama arzusu yatardı. Bu yüzden kabileler arasında bitmek tükenmek bilmeyen savaşlar onları hem maddeten hem de manen perişan ediyordu. İslam, cahiliye toplumunun yanlış adetlerini kaldırıp yerine en güzel ve en mükemmel hayat düsturları getirdi. Cahiliye insanının kontrolden çıkmış taşkın öfkesini hilim, sabır, hak ve adalet gibi yüksek vasıflarla dizginledi. Şuursuz cesaretini duygusallıktan ve nefsaniyetten arındırıp akdileştirdi. Nefsani şecaatini müsbet gayelere istikametlendirdi. Onu hak ve adaletin yerini bulmaz gibi ulvi idealler uğrunda kullanmayı öğretti. Cahiliye insanı cömert ve misafirperverdi. Fakat onda bu faziletlerin gayesi kendisinin ve kabilesinin methü sena edilmesine zemin hazırlamaktı. En yüksek ideali hürmet görmek, asaleti, sehaveti ve cesaretiyle herkes arasında şan, şöhret ve nam kazanmak, insanlar üzerinde korku ve hayranlık uyandırmaktı. Bu sebeple bir anda 6-7 koyun kesilir, sadece ciğerleri alınıp kebap yapılır, kalan kısımları atılırdı. İslam, cömertlik ve misafirperverliği devam ettirmekle beraber bunlara ahlaki bir muhteva kazandırdı. Müslümanlar cömertlik yaparken gösterişten uzak kalıyorlar, sadece Allah'ın rızasını talep ediyorlardı. Zira insanların kalbine Allah'ın malikül mülk olduğu şuuru yerleştirilmişti. Buna göre hakikatte bütün mülk Allah'a aitti. İnsanlar sadece birer emanetçidirler. Mal ve mülk üzerinde sınırlı ve sorumlu bir tasarruf yetkileri vardı. Dolayısıyla insana emanet olarak verilen malı Allah'ın rızası olacağı şekilde ve onun gösterdiği istikamette kullanmak zaruridir. Allah'ın mülkünü onun kullarına hizmette kullanmak, mahlukata himmet yoluyla Halik'a hizmet etmek gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Veren el, alan elden üstündür" buyuruyordu. Fakat verirken sırf hak rızası için infak etmek, gururdan uzak kalmak ve herhangi bir dünyevi menfaat gözetmemek icap ediyordu. Nitekim Kur'an-ı Kerim bütün insanlara, "Biz size Allah'ın rızası için ikram ederiz, sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemeyiz" demelerini telkin ve talim ediyordu. İslam israfı da yasaklamıştı. Artık asr-ı saadet toplumunda cömertlik duygularıyla kesilen koyunun bir parçası bile israf edilmiyordu. Yine cömertlik ve diğerganlık duygusu sebebiyle bir koyun kellesinin 7 aileye dolaşıp yine aynı yere döndüğü oluyordu. Çöl hayatı, cahiliye insanını iptidai bir hürriyet fikrine yöneltmişti. Onlar hiçbir otorite tanımaz, otoritenin her türlüsüne baş kaldırırlardı. Bunun bir neticesi olarak merkezi bir idare yoktu. İçtimai birlik nadir hallerde kabileyi aşardı. Ne sistem olarak ne de müessese olarak müeyyideli bir hukuk düzeni vardı. Anlaşmazlıklar ya aceleyle tespit edilen hakemlere havale edilir veya daha çok kaba kuvvet ve silahla halledilirdi. İslam, insanların sadece bir kısmı için geçerli ve sınırsız olan bir hürriyet fikrine karşı çıktı. Kur'an-ı Kerim, imanlı bir kölenin hür ve müşrikten daha kıymetli olduğunu ilan etmesi, müşrikleri çileden çıkardı. Bu sebeple İslam'a en büyük tepki, hürler denen mütegallibe sınıfından geldi. Onlar, Peygamber Efendimiz'e çevresindeki köleleri ve zayıfları kovduğu takdirde kendisiyle müzakereye oturabileceklerini bildirmişlerdi. Cenab-ı Hak bunu kesinlikle reddetti. İslam ahlakı meseleyi önce ruh planında istikametlendirdi. Hürriyet fikrini ahlaki bir zemine oturttu. insanın kendi hürriyetini kendi vicdanında bizzat kendisinin sınırlandırmasını temin edecek tedbirler getirdi. Ayet-i kerimelerde buyrulur: Allah insana şah damarından daha yakındır. O, insanın gizli açık bütün yaptıklarından haberdardır. Şu halde Müslüman, kendi hareketlerini ve hatta temayüllerini kontrol etmek zorundadır. Bu temel düşünce, cahiliye insanının ruhunda, hayat telakkisinde ve değerler dünyasında çok derin ve o nispette süratli bir inkılap meydana getirdi. Artık insan hem beşerüstü otoritenin, hem de kendi vicdanının, hem de zahiri iktidarın buyruğu altına girmişti. Bir hususta ihtilaf çıktığında artık çözüm için kaba kuvvete başvurulmuyor, Allah ve Resulünün hükümlerine müracaat ediliyordu. Bütün Müslümanlar Allah'a, Resulüne ve kendilerinden olan ulul emre itaat etmek gerektiğini kabul etmişlerdi. Cahiliye döneminde yardımlaşma ve dayanışma temayülü de asabiyet yani kabilecilik gayretinden öteye geçmez, kişinin tabii olduğu kavmin dışına taşmazdı. Cahiliye insanı başkalarına kan bağı bakımından uzaklığı nispetinde acımasızdı. Onun gözünde başka insan ve varlıklar kendisine fayda sağladığı nispette değerliydi. Bu sebeple cahiliye devrinde başkalarının malını gasp etmek hususunda insanları durduracak herhangi bir sınır tanımıyorlardı. Ellerinden gelirse çalıştırdıkları kişilerin ücretlerini gasp etmekten bile çekinmezlerdi. İslam, yardımlaşma ve dayanışma temayülünü kabile taassubundan kurtararak ahlaki prensiplerle yücelen bir insan sevgisi ve merhamet duygusu üzerine kuruldu. İslam inancı etrafında toplanan bütün insanlara kardeş nazarıyla bakmayı ve onları bir bedenin muhtelif uzuvları gibi görmeyi öğretti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kardeşin zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardım et," buyurmuştu. Bunu işiten Müslümanlar, bir zamanlar kabile ırkçılığının temel kaidesi olan bu sözün Allah Resulü'nün ağzından çıkmasına hayret etmişler ve içlerinden biri, "Ya Resulallah, kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim. Ancak zalimse nasıl yardım edebilirim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslami anlayışın inceliklerinden birini gösteren şu muhteşem cevabı verdi: "Onu zulümden alıkoyuyor, zulmine mani olursun, şüphesiz ki bu ona yardım etmektir," buyurdu. Böylece İslam, cahiliye ahlakındaki yanlış yardım anlayışını da düzelterek özüne döndürmüştü. Artık sadece iyilik ve takva hususunda yardımlaşmak vardı. Kötülük ve düşmanlık hususunda yardımlaşmaksa kesin bir surette yasaklanmıştı. İslam hukuku metodolojisinin en mühim simalarından Karafi şu tespitte bulunmuştu: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hiçbir mucizesi olmasaydı, yetiştirmiş olduğu ashab-ı kiram onun nübüvvetini ispata kâfi gelirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanlığa getirdiği ilahi ahlak ve onun zahiri terbiyesiyle batıni tesiri öyle bir iksirdi ki, daha evvel yarı vahşi, çoğu insanlıktan habersiz cahiliye toplumu çok kısa bir sürede insanlık tarihinin hala gıpta ettiği sahabe hüviyetiyle hayal ötesi bir faziletler medeniyeti meydana getirdi. Cahil ve cani insanlar kültürlü, vahşi kimseler medeni, mücrim ve süfli karakterli kişiler muttaki, yani Allah sevgisi ve korkusuyla yaşayan fevkalade salih ve rikkati kalbiye sahibi insanlar haline geldiler. Bir insan düşünün ki, kız çocuğunu annesinin yüreğinden binbir ızdırapla sökerek diri diri toprağa gömebilecek kadar kalbi taşlaşmış ve vahşi tabiatlı hale gelmiş. Sahip olduğu köleyi herhangi bir maddi eşya gibi basit bir mal olarak telakki edip ona insanlık dışı muameleleri reva görebilecek kadar zalim olmuş. İşte böylesine kaba ve cahil insanlar İslam'a girip hidayet bulduktan sonra ilimden ahlaka, edepte ve vicdanda derinleşerek insanlıkta bir faziletler medeniyeti meydana getirdiler. Cahiliye devrindeyken insanlık ve medeniyet sevgisi bakımından dibe vurmuş olan bu insanlar İslam ahkamıyla ve ahlakıyla yaşamaya başlayınca adeta Everest tepesinin zirvesi gibi yüksek bir seviyeye ulaştılar. Değerli gönül dostları, sizler Erkam Radyo'da Medeniyetimize Yolculuk programını dinliyorsunuz ve bu hafta sizlere asırlar öncesine götürmek, Aslı Saadet'ten sizlere tablolar sunmak istedik. Bununla ilişkili olarak da elimizde çok muhteşem, güzel bir eser var. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Aslı Saadet Toplumu adını taşıyan eserinden sizlere belli bölümleri paylaşıyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Asırlar boyu kayda değer bir tek adam yetiştirmemiş olan cahiliye toplumu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin manevi eğitimi ve irşadı sayesinde ulvi vasıflara bezenmiş, insanlığa örnek olabilecek çapta pek çok abide şahsiyet çıkarmıştır. Ve onlar Kur'an ve sünnetten aldıkları feyzi birer iman, ilim ve irfan meşalesi halinde dünyanın dört bir bucağına taşıdılar. Yorulmadılar, bezginlik de göstermediler. Gönüller bir dergah haline geldi. Kalpler Halık'ın nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazandı. Çöle inen nur, sonsuzluğu rahmet kanatları altına alarak bütün insanlığa hak ve adalet tevzi etti. İnsanlık alemi için en mükemmel bir örnek olan Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişen asr-ı saadetin müminleri, Allah ve Resulü'nü sadece zahiren değil, kalben de tanıyan, İlim, irfan, merhamet, nezaket ve zarafet toplumuydu. O devir derin bir tefekkür ile Cenab-ı Hakk'ı ve Resulünü yakından tanıma devriydi. Sahabe-i kiram düşüncenin ve ideallerin merkezine tevhidi yerleştirdi. Dünyevi menfaatleri, nefsani ihtirasları, kalplerde yer eden heva ve heves ilahlarını bertaraf etmeye muvaffak oldu. Mal ve can gaye olmaktan çıkıp vasıta hükmüne girdi. İmanın lezzeti tadıldı. Merhamet enginleşti. Hizmet hayat tarzı oldu. Büyük bir gayret ve fedakarlıkla İslam şahsiyeti sergilendi. Öyle ki sahabi bildiği bir hadis-i şerifi teyit ettirebilmek için bir aylık yol gidip pek çok meşakkatlere katlandığı halde atını boş yem torbasıyla kandırarak kendisine çağıran raviyi karakter zaafıyla mağlul kabul ettiği için onu hadis almaya ehil saymadı. Tabiinin büyük imamlarından Ebul Ali'ye de bu İslami hassasiyetin bir misalini bize şöyle anlatır. Biz kendisinden hadis almak için bir kişinin yanına gittiğimizde onun namaz kılışına bakardık. Eğer namazını güzel kılarsa, o diğer işlerini de güzel yapar diyerek yanına otururduk. Namazını kötü kılarsa, o diğer işlerini de kötü yapar diyerek yanından kalkardık. Evet, sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ne almıştı? Birincisi, İnikas yani akislenme, yansıma, Allah Resulü'nün haliyle hallenme, yoğun bir hal transferi ve feyz akışı. İkincisi, akrabiyetin tahsili yani Allah'a yaklaşmanın, onu kalpte tanıyabilmenin talim ve terbiyesi. Ashab-ı kiramda Allah, kainat ve nefse dair yeni bir anlayış meydana gelmişti. Güneşin küçücük bir aynaya aksetmesi misali, güçleri yettiği ölçüde Allah Resulü'nün haliyle hallenebilmek, onların en ulvi gayeleri olmuştu. Bu sayede onların hayatında hayır ve hak bütün güzelliğiyle, şer ve batıl da bütün çirkinliğiyle netleşti. Her davranış ve her nefeste Allah rızasını aramak bir hayat düsturu haline geldi. Onlar cömertti, merhametliydi, hizmet ehliydi, fedakardı, diyargamdı, İsar ehliydi, ibadet iştiyakıyla doluydular. Sahabe-i kiram Mekke'de bir iman imtihanı yaşadı. İmanına engel teşkil edecek bütün manileri bertaraf etti. İslam kimliğini sergileyebilmek uğruna an geldi malını, yeri geldi canını feda etti. Mekke'de yaşayan imanın vecd ve heyecanını, Medine'deki emsalsiz medeniyet inkişafının gönül dokusunu ve manevi altyapısını hazırladı. Böylece Allah'ın bütün mahlukatına huzur veren bir İslam toplumu inşa edildi. Fitne ateşiyle kavrulan çöller sükun buldu. Ağaçlar bile huzura erdi. Yeşillikler arttı. Gereksiz yere yaş bir dal bile koparmak yasaklandı. İslam'ın getirdiği hak ve hukuk anlayışıyla insanlık gibi nebatat ve hayvanat bile zulümden kurtuldu. Huzura kavuştu. Medine'de kurulan ve yaklaşık 400 aileden müteşekkil küçük İslami site devletinin hudutları 10 senede Irak'a ve Filistin'e kadar ulaştı. Allah Resulü'nün vefatı esnasında İslam orduları Bizans ve İran'la harp etmekteydi. Lakin ashabın 10 sene evvelki hali, tavrı, yaşayış tarzı, refah seviyesi ve evlerinin hendesesi değişmemişti. Riyazat halinde yaşamaya devam ediyorlardı. Aşırı tüketim, oburluk, lüks ve gösteriş sahabe toplumunun tanımadığı bir hayat tarzıydı. Onlar daima yarın bu nefsin konağı mezar olacak idraki içindeydiler. Bu sebeple dünya nimetlerini kendi nefislerine tahsis etmekten ve haddinden fazla kullanmaktan daima kaçındılar. İmanın lezzet ve heyecanıyla bu nimetleri insanlığın hidayet ve saadeti için vasıta olarak kullandılar. Hayatlarını Allah'ın rızasını kazanma istikametinde şekillendirdiler. Nitekim İslam'ın mazlum, ezilmiş, dışlanmış ve sömürülmüş insan toplulukları arasında sabahın fecri gibi süratle ve berrak bir şekilde yayılmasının başlıca sebeplerinden biri de ashabın ulaştığı her yerde mükemmel bir İslam kimliği sergilemesiydi. Zira Allah Resulü'nün has talebeleri olan ashab-ı kiram, Allah'ın kullarına Hakk'ın şefkat ve merhamet nazarıyla bakan, diğergam, dürüst, adil, gani gönüllü, tebliğ heyecanıyla dolu müstesna müminlerdi. Onlar dostluğun merkezine Allah ve Resulünü yerleştirmişlerdi. Böylece okuma yazma dahi bilmeyen bir toplum medeniyette zirveleşmişti. Zira gönüller daima Allah bizden ne ister, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi nasıl görmek ister düşüncesini ulvi heyecanı içindeydiler. Onlar aklın, ruhun ve nefsin ulaşabileceği son noktaya ulaştılar. Nefsi emmarenin şerrinden kurtulup nefsi kamileye nail oldular. Nefislerini sorgulayan insanlar haline geldiler. Nefsani arzularını körelttiler. Fıtrattan gelen ulvi istidatlarını tekamül ettirerek Hakk'a vuslat yolunda mesafe aldılar. Vahşi, bedevi insanlar melekler misali latif bir hale büründüler. Cehalet ve zulüm bakımından tabir caizse Hint okyanusunun dibindeki insanlar Allah Resulü'nün kalbi dokusundan hisse alarak merhamette, şefkatte, Halık'ın nazarıyla mahlukata bakışta zirveleştiler. Annesinin yüreğinden kopararak kızını diri diri gömmeye götüren vahşi ve merhametsiz insan İslam'dan sonra gözü yaşlı bir şefkat meleği haline geldi. Gönüller, yorgun sinelerin huzur ve teselli bulduğu bir dergah oldu. Kalpler, dul, yetim ve kimsesizler için sığınak ve barınak oldu. İslam'dan önceki katı yürekli Ömer, İslam'dan sonra rakik kalpli Hazreti Ömer oldu. Fırat'ın kenarında bir kuzu zayi olsa, bu sebeple Allah'ın beni hesaba çekmesinden korkarım diyebilecek kadar ulvi bir tefekkür ve tahassüs derinliğine ulaştı. Geceleri sırtında un çuvalıyla matemlerin civarında gezer oldu. Ümmetin huzur ve saadeti için duyduğu mesuliyet duygusu kendisini en büyük problemi haline geldi. Diğer bir misal de Abdullah bin Mesud Hazretleri'dir. Bedir'de yere yıkılmış olan Ebu Cehil'in üzerine çıkıp sadrına oturduğunda can vermek üzere olan bu azgın müşrik, "Çok yüksek ve sarp bir tepeye çıktın ey basit ve zavallı koyun çobanı," diye ona hakaret etmişti. Yani İbni Mesud radıyallahu anh, mazisi itibariyle insanlar tarafından hakir görülen basit bir koyun çobanıydı. Hidayete kavuşup Resulullah'ın rahli tedrisinden geçince gönlü derya haline geldi, inceldi, derinleşti. Kalbi ilahi tecellilere mâkes oldu. İşte büyük bir hukuk ekolü olan meşhur Kufe Mektebi bu şanlı sahabinin eseridir. Fıkıh ilmini ilk defa vaz eden, alim olarak bilinen İmam-ı Azam Ebu Hanife ve birçok müçtehit bu mektebin talebesiydi. Bu mektepte böylesine muazzam dehalar yetişti. Öyle ki dünyaca meşhur hukukçular olarak tanınan Solon ve Hammurabi Ebu Hanife'ye çırak bile olamazlar. Şu anda hangi İslami ilim dalına bakarsak en başta o mübarek sahabinin, yani Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın ismini görürüz. Onlar Kur'an mucizesinin canlı birer misaliydiler. Onlar firaset, dirayet ve insani değerleri temsilde insanlığın fazilet zirvesi olmuşlardı. O devirde mümini kemale erdiren akıl ve kalp fonksiyonları büyük bir ahenk içinde ve müştereken kullanıldı. Müminde heyecan ve aşk unsuru canlı tutularak tefekkür derinleşti. İnsanlar bu cihanın bir imtihan dershanesi olduğunun idraki içinde yaşadılar. Kalpleri ilahi azamet ve kudret aşkıyla aşina oldu. Emri bil maruf ve nehi anil münker için Çin'e, Semerkant'a yaptıkları yolculuklarında yorulmadılar, usanmadılar. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız ayeti kerimesinin tesiriyle emri bil maruftan uzak kalmamak için Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh 80 küsur yaşındayken İstanbul'a sefer etti. Fani bedeni İstanbul'a ulvi bir hatıra ve bereket oldu. Arkasından gelen emsalleri de Endülüs'e kadar hidayet tevzi ettiler. Tabiinden Ukbe bin Nafi Emeviler zamanında Afrika'ya kadar gönderildi. Ukbe rahmetullahi aleyh Kayravan bölgesini zapt etti. Züheyr İbni Kays'ı oraya idareci tayin etti. Ona "Ben nefsimi Allah'a sattım. Allah'ı inkar edenlerle cihad etmeye sonsuza kadar devam edeceğim." diyerek kendisinden sonra yapılmasını istediği şeyleri vasiyet etti. Ukbe Hazretleri büyük bir iştiyak ve fedakarlıkla fütuhata devam ederken karşısına okyanus çıktı. Atını okyanusa sürüp "Ya Rabbi, şu okyanus olmasaydı senin yolunda cihad ederek önümüzdeki beldelerde ilerlemeye devam ederdim," dedi. Onlardan asırlar sonra gelen ve 400 atıyla temelleri atılan Osmanlı Devleti'nin ilk 3 asrı ise adeta sahabe devrinin zaman zaman tekrarlanan bir misali oldu. Evet değerli gönül dostları, Bir Medeniyete Yolculuk programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü programımızda sizlere Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Aslı Saadet Toplumu isimli eserinden bölümler paylaştık. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.